Ayrım 35.
Sayfa numarası 359. 363 yılının baharında İlkin Antakya'ya geldi, ardından da ordusuyla birlikte Pers topraklarına doğru ilerlemeye başladı. Beklendiği gibi askeri dehası ve savaş stratejilerindeki ustalığı yine kendini göstermiş, seferin ilk aşamalarını başarıyla geride bırakılmıştı. Kendisini durdurmaya çalışan Pers birliklerini ard arda yenilgiye uğratan Ulyanus, bir tür erken zafer hissiyle fazlasıyla cüretkar bir adım attı ve ülkeyi bütünüyle işgal etmek için Pers topraklarının iç kesimlerine doğru ilerlemeye başladı. Üstelik kendisi de ön saflarda savaşarak. Bu tedbirsizliği Pers süvari birlikleriyle savaşırken beklenmedik biçimde bir okla ağır biçimde yaralanması sonucunu doğurdu ve aynı günün akşamı öldü. Bu zamansız ve beklenmedik ölüm yalnızca Pers seferinin değil, büyük reform hareketinin de yarım kalmasına neden olacaktı. Çünkü geri döneceğinden emin olduğu için yerine bir veliaht bırakmayı bile düşünmemişti Julianus. Kısa süreli bir şok yaşandıktan sonra ordu komutanları seferi sonuçlandırması için panik halinde kişiliği hakkında çok da bilgi sahibi olmadığımız Jovianus'u imparator ilan ettiler. Moral olarak çöken orduyu toparlamayı başaramayan Jovianus, yenilgiyle tamamladığı sefer sonrası Konstantinopolis'e dönerken konakladığı Galatia'daki evinde zehirlenerek öldü. Devlet kademelerinde büyük bir şaşkınlık yaşanıyordu ve olan bitenden hoşnut durumdaki tek kesim ciddi bir tehlikeden kurtulmuş olan kiliseydi. 364 yılında Valentinus, bürokrat ve askerlerden oluşan bir seçici kurul tarafından imparator yapılırken, ülkenin idari yapısını bir kez daha iki parçalı hale getirecek ve kardeşi Valens'i de doğunun yöneticisi ilan edecekti. Bundan daha önemlisi, Julianus reformları tarihe karışıyordu artık. Çünkü kilise tarafından kolaylıkla etki altına alınan Valens ve Valentinianus gidişi yeniden tersine çevirerek Hristiyanlığa devlet desteğini sunmuşlardı. Bir kez daha eski dinlere ait tapınaklar kapatılıyor, cemaatler Hristiyanlığı kabule zorlanıyor ve Julianus döneminin entelektüelleri büyücülük ve gizli bilimlerle uğraşma suçlamasıyla tutuklanıp kovuşturmaya uğruyorlardı. Bu yalnızca bir devrin kapanışı ya da Fraternis'in devrim çabalarında uğradığı nihai yenilgi değildi. Roma, belki de efsanevi kral Numa'dan bu yana sahip olduğu en değerli liderini yitirmişti. Tarihçi Edward Gibbon, Julianus'la ilgili şunları yazıyor. Alexander Severus'un ölümünden 120 yıl sonra Romalılar, görevleriyle zevkleri arasında ayrım yapmayan, halkının üzüntülerini ortadan kaldırıp ruhunu canlandırmaya çaba harcayan, her zaman otoriteyi fazilet, mutluluğu da erdemle buluşturmaya özen gösteren bir imparatora sahip olmuşlardı. Muhalifleri, hatta dini muhalifleri bile gerek barışta gerek savaşta onun dehasının üstünlüğünü kabul etmek zorunda kaldılar ve dönek Julianus'un ülkesine aşık biri olarak dünya imparatorluğunu hak ettiğini içlerini çekerek itiraf ettiler. Edward Gibbon, The History of Decline and Fall of the Roman Empire, sayfa 229. 4. Roma'nın külleri ve Orta Çağ. Julianus'un ölümünü izleyen dönem, Roma İmparatorluğu içinde ivmesi giderek artan, aslında gecikmiş bile sayılabilecek bir çöküşün başlangıcı oldu. İlkin 364 yılında iktidara gelip ülkeyi doğu ve batı olmak üzere iki yönetsel birime ayıran Valens ve Valentinianus kardeşler arasında Hristiyan kilisesinin o eski ve bitmeyen mezhep ayrılığı kutuplaşması ortaya çıktı. Valens, Arian inancına bağlıyken Valentinianus 325 İznik Konseyi'nce belirlenmiş iman formülünü destekliyordu. Ancak her ikisi de eski inançların temsilcilerine savaş açmak ve Julianus döneminin kalıntılarını ortadan kaldırmak konusunda aynı derecede kararlı davrandılar ve yerel cemaatlerle piskopos kurullarıyla el ele vererek hem doğu hem de batı eyaletlerinde yaygın koşturmalar yürüttüler. Aslına bakılacak olursa uygulamaların çoğunun ardındaki gerçek gerekçe dinsel değil, siyasi nitelik taşıyordu. Julianus'un aydınlanma hamlesi olarak başlattığı entelektüel uyanış ve eğitim seferberliği, büyük toprak sahipleri ve tefeci sermayesine karşı yürütülen bir ekonomik programla birlikte gelmişti. Şimdi ise yeniden denetimi ele geçirmenin heyecanını yaşayan tarım efendileri, Julianus'un kentleri merkez alan ve bir anlamda eski cumhuriyet günlerine dönüş düşlerini içeren sivil toplum kurumlarına dayalı devlet modelinin yerine merkeziyetçi, teokratik ve otoriter bir rejimi yerleştirme çabasına girişmişlerdi. Toprak sahipleri, Konstantinus döneminin elitleri ve kilise liderleri arasında oluşturulan kutsal ittifak, baskı yanlısı egemen sınıfın bir tek şeyi çok net anladığını gösteriyordu. Kültlerin ve tapınakların varlığı. Bunları yaşatan cemaatler bünyesinde siyasi örgütlenme ve gruplaşmaları olanak sağlamıştı hep. Oysa bu denetlenmesi oldukça güç, çoğulcu görüntünün yerine iktidarda amaç birliği içine girmiş tek bir inanç sisteminin varlığı, merkezi otoritenin korunması için çok daha elverişliydi. Cadı avı başlıyor. Valens ve Valentinianus'tan itibaren Hristiyan imparatorlar iman tercihlerinden çok sınıfsal ve siyasal nedenlerle tek bir dini yapının mutlaklaştırılması modelini benimsediler. Bir anlamda iç bütünlük ve otoriteyi sağlamak için Konstantin'in de düşündüğü ama yüzlerce yıllık oturmuş Roma devlet gelenekleri nedeniyle sonuna dek götüremediği bir büyük yönetsel operasyonu tamamlamaya çalışıyorlardı. Tapınaklar yeniden kapatılmaya, toplantılar yasaklanmaya, iyi tanınan cemaat liderleri toplanıp yargılanmaya başladı. İlk aşamada hedef doğal olarak Julianus döneminin yönetici bürokrat ve aydınlarıydı. Büyü ve okültist etkinliklerde bulunmak ya da gizli toplantılar düzenlemek benzeri suçlamalarla büyük kentlerde siyasi muhalifler ve aydınlar üzerinde dozu giderek artan bir terör estirilmeye başlandı. Julianus'un hocası ve yakın dostu Efesli Maximus dahil dönemin bütün önemli düşünür ve aydınları bu yaygın ve ani operasyon zincirinden nasiplerini aldılar. Iamblichus, Valens'in gizli polislerinin peşinde olduğunu öğrenip cellat elinde öldürüleceğini anladığı için önce davranıp zehir içerek intihar etme yolunu seçti. 378 yılında Valens, Gotlarla giriştiği bir savaş sırasında ölünce imparatorluk tahtına çıkan Theodosius, Roma uyrukları üzerinde uygulanan dinsel ve siyasi devlet terörünü doruğa çıkardı. 4 yıl kadar sonra Batı'nın yöneticisi olarak atanan Gratianus, piskoposların telkin ve baskılarıyla imparatorların yüzyıllardır kendi ellerinde tuttukları Pontifex Maximus, büyük dinsel yönetici unvanını iptal ederek devlet geleneğinden çıkardı. Böylece imparatorluk içinde bütün dinsel yetki artık kiliseye devrediliyordu. Diğer yandan kentlerdeki aydınlar ve siyasi rakipler yok edildikçe muhalefet ve direnç taşraya taşınıyordu ve bu nedenle Theodosius döneminde baskılar kent merkezlerinden kırsal bölgelere kaydırılarak köylü dini paganizm adı altında tek bir etiket altına sıkıştırılan kült ve grupların üzerine sertlikle yüründü. Yasaklar o denli akıl almaz ayrıntılara indirgenmişti ki mum yakmak, evlerde toplanıp hep birlikte şarap içmek, bahçelerdeki ağaçları hasat döneminde bereket amaçlı tısımlar asmak, kafir ayini olarak nitelenip tutuklama gerekçesi haline geliyor, yemek artıklarını ve kırıntılarını şöminede yakmak, pagan kurban töreni olarak değerlendirilip bütün ev halkının koğuşturmaya uğraması, hatta evlerine ve kişisel mülklerine el konulması sonucu doğurabiliyordu. Kurt Seligman, AGE sayfa 77. Yeni yasalar, hukuki kurumlar ve yerel yöneticilere bu konuda her türlü yaptırım gücünü de tanımaktaydı. sahte tanrılara dua etmek, evin sahibi kişisel olarak bu dualara katılmasa bile eve ve eğer varsa tarlasına el konması için yeterli gerekçeydi. Roma, tarihi boyunca tanık olmadığı bir dinsel baskıya teslim olmuştu. Her zaman paganizme karşı olmuş, eski Suriye valisi ve Asya prokonsülü Festus, uygulamalardan öylesine dehşete düşmüştü ki, yargılanan bu insanların inançlarını kabul ederek ilerlemiş yaşında, onların yanında yer aldı, diyor Kurt Seligman. Kurt Seligman, AGE, sayfa 78. Theodosius dönemi Roma için son umutlarında tükenişini birlikte getirdi. Çok kısa süre içinde tek bir aykırı ses çıkmayacak biçimde dinsel ya da politik bütün muhalefet ortadan kaldırılmıştı. Baskı ve fanatizm tapınaklar ya da kültlerle de sınırlı kalmadı ve kısa süre içinde eğitim kurumlarına ve bilimsel merkezlere yayıldı. Kilisenin onaylayacağı dini eğitim dışında hiçbir kişi, grup ya da kurum eğitim veremeyecekti artık. Julianus'un Antakya'da inşa ettirdiği büyük merkezden başlanarak kütüphaneler birer birer resmi baskınlara uğradı ve binlerce kitap günahkarlık unsuru oldukları gerekçesiyle ibret için meydanlarda yıkıldı, çok değerli yapıtlar yok edildi, hatta evler aranarak bulunan kitaplara el kondu ve bunların büyük bölümü depolarda bekletildikten sonra imha edildi. Theodosius ölmeden hemen önce imparatorluğu iki ana bölgeye ayırarak oğulları arasında paylaştırdığında yalnızca coğrafi anlamda değil yönetsel olarak da ülke Doğu ve Batı Roma olarak ikiye bölünüyordu. Konstantine 325 yılında Hristiyanlığı devlet himayesindeki tek din haline getirirken bunun imparatorluğun geniş sınırları üzerinde merkezi otoriteyi güçlendirip birliği sağlamasını olmuştu. Ne var ki o karardan tam 70 yıl sonra Hristiyan Roma artık kaçınılmaz olarak iki ayrı devlet haline geliyordu. 476 yılında ise bu iki devletten biri Batı Roma parçalanarak yok olacak, yerine Hristiyanlığı kabul etmiş Frank ve Cermen kavimlerinin Avrupa'da oluşturduğu krallık ve dükalıklara bırakacaktı. Augustus'un altın çağ düşleri yalnızca Virgilius'un sararmış sayfalı eski şiirlerinde kalıyor. Roma devleti bir hayli büyük değişimlere uğramış ve teokratik bir diktatörlüğe dönüşmüş biçimiyle yalnızca doğuda dışındakilerce Bizans olarak adlandırılarak varlığını sürdürüyordu. Hristiyan imparatorluğunca uygulanan kitap ve kütüphane baskılarının son ve en büyük adımı 5. yüzyılda İskenderiye'de gerçekleşti. Dönemin en büyük kültür merkezi olan ve yüz binlerce ciltlik çok değerli koleksiyonları içinde barındıran İskenderiye Kütüphanesi, baskılar nedeniyle eski canlılığını ve verimliliğini çoktan yitirmişti zaten. Binada artık yalnızca Hipatia adlı tıp uzmanı bir kadın bilgin çalışıyor ve kütüphaneyi terk etmesine yönelik yoğun baskılara direnerek araştırmalarını sürdürüyordu. Kütüphane çoktan beri İskenderiye Piskoposu Cyril'in gözünü diktiği hedefler arasındaydı. Cyril, Julianus'un yazmış olduğu Galilelire karşı adlı kitabın inançlıları yoldan çıkarabilecek kadar iyi yazılmış olduğundan söz ederek bu konudaki endişelerini sık sık dile getirmiş ve ölümünden 60 yıl sonra eski imparatorun insanlar üzerindeki etkisinden hala çekindiği için Julianus'a karşı adı altında bir polemik metni kaleme almıştı ama bununla yetinmeye niyetli değildi. O kitabın ve diğer pagan yalanlarının tümü toplanıp bir daha kimsenin okuyamamasını sağlamak üzere yok edilmedikçe kendini rahat hissetmeyecekti. İskenderiye'deki baskılar aslında bir önceki piskopos Theopolis zamanında başlatılmıştı. Kütüphaneye ait koleksiyonun önemli bir bölümünün arşivlendiği Serapis tapınağına saldıran Theopolis 395 yılında hem bu önemli kült merkezini yıkıp yıkmış hem de kütüphaneci yapıtların hatırı sayılır bir bölümünü yok etmişti. Onun yerini alan Cyril yıkımı sonuna dek götürmeye kararlıydı ve 415 yılında düzenlediği tüyler ürpertici bir dizi saldırı ve kıyımla amacına ulaşmayı başardı.
Kuruluşundan itibaren bir bilim ve kültür merkezi niteliğini koruyan İskenderiye, 5. yüzyılda da dünyanın her yerinden gelen düşünür ve bilim adamlarının buluştuğu zengin ve dinamik kültürel yapısıyla haklı bir ün ve çekiciliğe sahip bir kentti. Nüfusun ağırlıklı bölümü Mısırlı olmakla birlikte geniş bir Yahudi azınlık ve Arap, İranlı, Hintli ve Afrikalı gruplar yan yana yaşıyor. Bu kozmopolit cemaat görkemli kütüphaneyi bir tür imece düzeniyle birlikte işletiyordu. Siril önce 600 yıldır orada yaşamakta olan Yahudilere karşı sistematik bir kıyıma başladı. Bunu izleyen şiddet İskenderiye'yi yok oluşa doğru götürecekti. Yahudilerin sürülüp kovulması sivil düzeni tehdit edince kentin polis müdürü Orestes Siril'e karşı çıktı. Ancak piskoposun yanıtı neredeyse onu öldürecek 500 keşişten oluşan bir grubu Orestes'in üzerine yollamak oldu. Ardından Siril'in kışkırttığı kukuletalı keşiş grubu bir kez daha İskenderiye'ye yürüdü ve kütüphaneye gitmekte olan Hipatia'nın yolunu keserek kadını arabasından aşağı sürükledi. Giysilerini yırtarak çıkardıktan sonra öldürene dek kırık çömlek parçalarıyla bütün bedenini paraladılar. Lutherling, The Devil, A Mask Without a Face, sayfa 58. Böylece İskenderiye'de tapınakları yıkıp heykel ve kabartmaları parçalamakla başlayan fanatik hisleri, kütüphanede çalışan son bilginin linç edilmesiyle doruğa ulaşıyordu. Aynı gün Hipatia'nın bedeninden geriye kalan parçalarla birlikte kütüphanedeki paha biçilmez değere sahip, başka kopyası olmadığı için bir daha asla yerine konamayacak olan 700 bin kitap, kilise önündeki meydanda öfkeli gösteriler eşliğinde yakıldı. Yok edilen yapıtlar arasında Eklides, Arşimet, Apollonios, Erastotenes ve daha çok sayıda önemli bilim adamının el yazması kitapları ve anonim antik metinler bulunmaktaydı. İskenderiye Kütüphanesi'nin yok edilmesi, münferit bir fanatizm olarak adlandırılamayacak denli tipik ve dönemin ruhuyla uyumlu bir şiddet gösterisiydi. Batı dünyası yazının bulunuşundan itibaren benzeri görülmemiş bir bilgi düşmanlığından yana tavır alıyordu artık. Bundan böyle kilise tekelindeki tek bir bilim yani kutsal kitap tarafından insanlara sunulmuş bilgi dışında hiçbir entelektüel etkinliğe izin verilmeyecekti. 5. yüzyıl içinde yaşanan gelişme ve değişimleri doğru kavramak, izini sürmeye ve tarihsel kökeniyle birlikte analiz etmeye çalıştığımız o felsefi, ideolojik ve siyasi kadro hareketini sağlıklı değerlendirebilmek için vazgeçilmez bir ön koşul niteliği taşıyor. Her şeyden önce Roma'nın parçalanmasına dek varan ve Doğu'yu yüzyıllara yayılmış biçimde küçülmeye, Batı'yı da Roma dışı unsurların başrol oynadığı bir Katolik monarşiler topluluğuna dönüşmeye iten sürecin, yalnızca din ve inançla ilgili dinamiklerin etkisi altında geliştiği gibi bir yanılgıya düşmemek son derece önemli. Yüzeyde görünenler gerçekten de Roma'da alınan dini tercihlere dayalı bir karar üzerinde inşa edilmiş değişimler izlenimi verse de ve Hristiyanlık bir kurum olarak Orta Çağ olarak adlandırdığımız dönemin karakteristiklerine belirgin biçimde damgasını vursa da aslında Batı dünyası sıradan bir inanç seçiminin çok ötesindeki değişkenlere bağlı bir çözülmeyi yaşıyordu. Yunan kent devletlerinin daha önce incelediğimiz Güney İtalya kolonilerinin, Roma Cumhuriyeti'nin ve Augustus ilke ve idealleri uzantısında kurulan imparatorluğun denetlemeyi ve yönlendirmeyi başaramadığı bir anlamda kontrolsüz gelişen değişkenlerdi bunlar. İlk büyük devletlerin ortaya çıktığı İsa'dan önce 4. bin yıl sonlarından itibaren insan uygarlığı kentler çevresinde gelişmişti. Her ne kadar ekonominin ve üretim sisteminin lokomotifi tarım olsa da hızlı gelişen ticaret, eğitim ve kültürel etkinlikler, zanaat ve meslek gruplarının da bir biçimde dahil olduğu siyasi dinamizm ve tapınak kültlerinin aynı zamanda birer felsefi merkez olmasından kaynaklanan renkli düşünsel yapısıyla ilk çağ kentleri uygarlığın gelişimindeki dinamo görevini üstleniyorlardı. Çin ve Hint topraklarından İber Yarımadası'na, Etiyopya'dan Orta ve Kuzey Avrupa'ya dek bilinen büyük toplumsal örgütlenmelerin her biri ancak kendi yarattıkları büyük kentleriyle birlikte var olabilmişler ve bunları merkez alarak uygarlıklarını yüceltmeyi başarmışlardı. Bir anlamda Neolitik dönemin tarım merkezli bir arada yaşama modelini oluşturan komünal ilişki biçimine sahip mütevazı köylerinin zaman içinde yaşadığı çalkantılı ve çoğu kez de sancılı gelişimin sonucunda ortaya çıkmıştı bu kentler. Ancak 4. yüzyıla gelindiğinde hiç değilse batıda ve Roma topraklarının büyük bölümünde kentlerin bu dinamo görevini sürdürmekte başarısız olduklarını görüyoruz. Bunun nedeni de üretim ilişkilerinde ve ekonomik modelde yaşanan yöneticilerin denetlemekte aciz kaldığı değişimlerde saklı. Üretim biçiminde köle emeğinin öne çıktığı savaş ve fetih stratejileri uzantısında askeri gücü elinde tutanların yalnızca ekilebilir toprağa değil, kölelik mekanizması aracılığıyla iş gücüne de efendi konumuyla sahip oldukları uzun süren bir evre Roma'nın imparatorluk dönemine girildiğinde meyvelerini vermeye başlamıştı. Sosyal düzende yasa ve hukuk sisteminde, kısacası üst yapı işleyiş biçimlerinde alınacak önlem ya da yapılacak müdahaleler ancak kısa dönemli ve geçici iyileşmeler sağlayabiliyordu. Çünkü üretimin nasıl yapılacağını, kimlerin hangi sıfatlarla ve hangi mülkiyet gücüyle nasıl roller alacağını doğrudan gündelik yaşam içinde uygulamaya sokan altyapı yani egemen üretim ilişkileri ve modeli üst yapıya belirgin ve karşı konulması güç bir baskı aracılığıyla egemen oluyordu. Dolayısıyla ekonomide lokomotif görevini halen tarımın üstlendiği bir toplumsal yapıda eğer kentleri zenginliğin ve yaşamın üretildiği merkezler olarak koruyup geliştiremiyorsanız, iyi niyetli yöneticilerin toprak mülkiyetiyle ilgili yapacağı küçük yasal düzenlemelerle de bir yere varamıyordunuz. Toprak mülkiyetinde tekelleşme, zaman zaman senatonun, konsültlerin, hatta imparatorların almaya çalıştığı önlemlere karşın hızla artıyor, büyük kentlerin dışında ve uzağındaki ekilebilir toprakların denetlenemez büyüklükteki tarım işletmelerine dönüşmesiyle birlikte de egemen sınıf kırsal alanları mesken tutuyordu. Dönemsel olarak ortaya çıkan yönetsel baskı politikaları da bu gelişmeleri destekleyici bir rol oynadı. Kentlerdeki usta meslek erbabının sivil örgütlenmeleri olarak ortaya çıkan kolegyalara nasıl baskı yapıldığını ve kentlerde zanaatin, ticaretin ve eğitimin nasıl darbeler aldığını önceki bölümlerde gördük. İmparatorluk döneminde Kürtlere yapılan baskı ve kovuşturmalar, Hristiyanlık döneminde egemen inanç dışındaki bütün gruplar üzerinde abartılı boyutlara getirilince kentler iyice ıssızlaştı ve kültürel anlamda rengini yitirdi. Bilinen, yüzyıllardır Roma toplumunun iç dinamiklerini oluşturan sınıf ve katmanların yapısı da hızla değişmişti imparatorluk sonrasında. Artık patrici ve pleb yapılaşmasından söz edilemiyordu. Soylular ve toprak sahipleri, onların çevresindeki yönetici bürokratlar, savaş ve iç kargaşaların getirdiği dumanlı hava içinde bir bölümü büyük tarım efendilerine dönüşmüş güçlü generaller oluşturuyordu egemen sınıfı. Bu grubun dışında kalan ezici çoğunluksa kentlerde yaşam standardı iyiden iyiye düşen işsiz ve yoksul yığınlar, işliğini ya da atölyesini kapatmak durumunda kalmış zanaatçılar, korsanlığın artması sonucu güvenlik ortadan kalktıkça hareket alanları kısıtlanan ve yoksullaşan tüccarlar, devlet tarafından maaşları düzenli ödenemediği için yolsuzluk, rüşvet ve çürüme girdabına kapılmış kentli memurlar ve bu ekonomik çöküntüyü kendi lehine çevirmeye çalışan tefecileri içeriyordu.